Ayrım 24, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 284. Öğle tatiline çıkan insanlar sokaklara dökülüyor, öğle yemeği için sürüler halinde gözde kafe ve lokantalara akın ederlerken büroların bulunduğu binalar tamamen boşalıyordu. Paris için öğle yemeği bir yemekten öte bir şeydi, hiç de önemsiz bir olay değildi. Bütün bunları görünce yanında çalıştırdığı insanların, özellikle manikürlülerin, hele hele yaz günlerinde, zamanında işlerinin başına dönmelerini bekleyen işverenlere sabır dilemekten başka bir şey gelmiyordu insanın aklına. İşte bu yüzden Doktor Gerhard Kröger gitgide daha da telaşlanıyor, gözleri solundaki ikinci şube binasının girişinde, yüzünün önünde bir gazete tutup ayakta dururken binadan çıkan kalabalıklar kendisini ite kaka geçiyorlardı. Claude Moreau'yu gözden kaçıramazdı, zaman çok önemliydi. Boşa harcanacak bir dakika bile yoktu. Harry Latham için geri sayım başlamıştı. En fazla iki günü vardı, 48 saat. Aslında bu bile belirsizdi. Cerrahın neredeyse dayanılamaz hale gelen stresinin bir nedeni de Brüderschaft'taki üstlerine söylemediği bir ayrıntıydı. Bir deneyin beyninin en sonunda implantasyonu reddetmesinin, yani patlamasının öncesinde cerrahi bölgenin etrafındaki alan korkunç bir şekilde renk değiştiriyordu. Minik bir fincan kadar bir bölge belirginleşip şişiyordu. Bu yüzden ölü üzerinde otopsi yapacak kişi hemen bu garip bölgeyi inceleyecekti. Genel kanının aksine Rom'un belleğine kaydedilmiş olan tek amaçlı ve belli şartlar için özelleştirilmiş veriler çipin kontrol mekanizmasına yabancı ekipmanlarla da kolayca elde edilebilirdi. Cerrahın buluşu yanlış ellere geçtiğinde nöbet kardeşliği imha olabilir, sırları ortalığa dökülebilir, hedeflerinin hepsi açığa çıkabilirdi. Mein Gott, aman tanrım diye düşündük Kröger. Kendi ilerlemelerimizin kurbanı olduk. Sonra nükleer silahların zamanla nasıl her yana yayıldığını hatırladı ve biraz önce aklına gelen ve hiç de özgün olmayan o düşüncesindeki gerçeği kavradı. Ve işte Moro oradaydı. İkinci şubenin o geniş omuzlu müdürü binanın giriş kapısından çıkıp sağa dönüyor, adımlarını hızlandırıyordu. Acelesi vardı ki bu Kröger'in ona yetişmesi için koşmak zorunda olduğu anlamına geliyordu. Çünkü Fransız ters yöne doğru gidiyordu. Önündeki kalabalığı ite kaka yarı Almanca yarı Fransızca özürlerle ardında öfkeli yayalar bırakarak Moro ile arasındaki mesafeyi kapattı. Nihayet ona uzanıp dokunabileceği kadar yaklaştı. ''Monsieur, monsieur'' diye seslendi. ''Bir şey düşürdünüz.'' ''Pardon.'' İkinci şube müdürü durup arkasına döndü. ''Yanılıyor olmalısınız, bir şey düşürmedim.'' ''Düşüren sizdiniz eminim.'' diye devam etti cerrah Fransızca olarak. ''Bir cüzdan veya cep defteri gibi bir şey. Adamın biri yerden kapıp kaçtı gitti.'' Moro hızla ceplerini yokladı, yüzündeki ifade endişeden rahatlamaya dönüştü. ''Yanılmışsınız'' dedi, ''bir şeyim kayıp değil ama yine de teşekkür ederim. Paris'te çok fazla yan kesici var.'' ''Aynı Münih'teki gibi monsieur. Bağışlayın ama ait olduğum kardeşlik birbirimize yardımcı olmamız açısından Hristiyan prensiplerine uymamız gerektiğini ısrarla belirtir.'' ''Anlıyorum, bir Hristiyan kardeşlik örneği çok güzel.'' Yayalar her ikisinin de yanından akıp geçerken Moro gözlerini dikmiş adama bakıyordu. ''Bu gece 9'da Pont Neuf'te'' diye ekledi sesini alçaltarak kuzey geçişinde. Paris'in suslu puslu havası ayın Sen Nehri üzerindeki yansımalarını emiyordu. Bir yaz yağmuru başlamak üzereydi. Köprünün üzerinde fırtına lavadan kaçmak için koşuşturan yayaların aksine iki adam kuzey yaya girişinde birbirlerine doğru ağır ağır yürüdüler. Ortada karşı karşıya durdular. Önce Moro konuştu. ''Benim için tanıdık olabilecek bir şeyden söz ettiniz. Bir açıklama yapabilir misiniz?'' ''Oyun oynayacak vakit yok monsieur, ikimiz de kim olduğumuzu biliyoruz, korkunç şeyler oldu.'' ''Ah evet, anlıyorum. Bu sabaha kadar hiç haberim olmayan şeyler. Bu işin beni telaşlandıran tarafı ise şubeye olayla ilgili şimdiye kadar bir bilgi iletilmemesi. Neden böyle olduğu konusunda endişelenmekten başka yapacak bir şeyim yok. Kuryelerinizden biri gevezelik mi etmiş?'' Kesinlikle hayır. Şimdilik görevimiz, çok önemli görevimiz şu: Amerikalı Harry Latham'ı bulmak. Düşünebileceğinizden çok daha hayati bir durum bu. Antinaryusların yardımıyla Büyükelçiliğin onu burada, Paris'te bir yerlerde sakladığını biliyoruz. Onu bulmalıyız. Kuşkusuz Amerikan istihbaratı sizi haberdar ediyordur. Nerede o?
Bilgimin dışında olan şeylerden söz ediyorsunuz Monsieur. Adınız neydi?
Kimliği belirsiz şahıslarla konuşmam. Kröger, Doktor Gerhard Kröger. Bana edeceğiniz bir telefon benim yüksek bir konumda olduğumu doğrulayacaktır.
Ne kadar etkileyici. Bulunduğunuz şu yüksek konumda neymiş doktor?
Ben Harry Latham'ın hayatını kurtaran doktorum ve şimdi onu bulmam gerek.
Evet, bunu söylemiştiniz. Farkındasınız değil mi? Kardeşi Drew sizin geri zekalı K biriminiz tarafından öldürüldü.
Öldürülen yanlış kardeşti.
Evet, anlıyorum. Demek gerçekten de K birimiymiş bu hayatlarında okul yüzü görmemiş katiller çetesi.
Kröger, sizin hakaretinizi dinlemek zorunda değilim diye bağırdı sinirli. Açıkçası siz de çok güvenilir bir durumda değilsiniz. O yüzden benimle tam bir işbirliği yapmanızı tavsiye ederim. Eğer yapmazsanız başınıza gelecekleri biliyorsunuz.
Eğer dediğiniz doğruysa başıma gelenler beni epey zengin ediyor.
Bize Harry Latham'ı bulun.
Tabii ki uğraşacağım.
Bütün gece çalışın. Elinizdeki her kaynağı, Fransız, Amerikan, İngiliz, ne olursa hepsini arayın. Harry Latham'ı nereye sakladıklarını bulun. Ben Lutetia'dayım. Oda numarası 800.
En üst kat. Önemli biri olmalısınız.
Sizden haber gelene kadar uyumayacağım.
Bu çok aptalca olur doktor. Uykusuz kalmanın düşünme yeteneğini olumsuz yönde etkileyeceğini bir hekim olarak bilmeniz gerekir. Ama çok ikna edici bir insansınız. Tehditleriniz de öyle. Emin olun ki sizi tatmin etmek için elimden geleni yapacağım.
Sehr gut, dedi Kröger Almanca'ya dönerek. Şimdi gidiyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Kardeşliği hayal kırıklığına uğratmayın. Aksi halde neler olur biliyorsunuz.
Anlıyorum.
Kröger hızlı yürüdü. Silüeti çöken sislerin arasında belirsizleşti. Claude Moreau, Rive Gauche'da bir taksi bulmak için ağır ağır yürüdü. Düşünmesi gerekiyordu. Düşünmesi gereken şeyler arasında ikinci şubedeki gizli haberleşme ekipmanı da vardı. İşler Arap saçına dönüyordu.
Washington saatiyle sabah 7:42. Wesley Sorenson bürosuna girdi. Oradaki tek kişi sekreteri olan kadındı.
''Bütün gece raporları masanızda efendim.'' dedi sekreter.
''Sağ ol Ginny. Hep söylediğim gibi buraya mesai saatlerinin dışında da gelmen ne kadar iyi. Kimse 8:30'dan önce gelmez buraya.''
''Çocuklarım hastalandığı zaman çok anlayış gösteriyorsunuz. Neden size yardımcı olmayayım ki müdür bey? Ayrıca benim için de daha kolay oluyor. İşler yoğunlaşmadan önce her şeyi derleyip toplayabilecek vaktim oluyor.''
Ah ah, nasıl da yoğunlaşıyor, bir bilsen diye düşündü Sorenson. Sabahın 4'ünde Andrews hava üssündeydi ve Paris'ten gelen jetten çıkan iki naziyi Virginia'da güvenli bir yere götürecek deniz kuvvetlerine ait bir kamyonete bindirilmelerini denetlemişti. Yorgunluktan bitmiş olmasına rağmen öğle vakti yeniden oraya gidecek ve tutukluların sorgulanmasını bizzat yapacaktı. Bu işi iyi biliyordu.
''Acil bir şey var mı?'' diye sordu sekreterine.
''Özel bir şey yok, her şey acil.''
''Her zamanki gibi.''
Sorenson içeri odasına girdi, masanın başına geçip oturdu. Dosyaların üzeri etiketlenmişti. Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Filipinler, Orta Doğu, Yunanistan, Balkanlar ve nihayet Almanya ve Fransa. Diğerlerini bir yana iterek Paris'ten gelen dosyayı açtı. Dosya bomba gibiydi. Polis tutanaklarına dayanılarak hazırlanan raporda Albay Witkowski'nin apartmanına yapılan saldırı anlatılıyordu. Albay'ın iki tutsağı askeri bir jetle Washington'a gönderdiğinden söz edilmiyordu. Dosyada Avignon depolarındaki neo-nazi karargahının yandığı belirtiliyor, katillerin ortadan kaybolduğu söyleniyordu. Paris'ten gelen son haber Witkowski'den şifreli bir mesajdı. Konsolosluk operasyonları bölümünde deşifre edilmişti. Asıl bomba buydu. Gerhard Kröger Paris'te. Harry Latham'ın peşinde. Hedef uyarıldı.
Gerhard Kröger, cerrah, gizemli adam ve pek çok şeyin anahtarı. Amerikan istihbaratının dışında kimse onu tanımıyordu. Bir bakıma diye düşündü Sorenson, bu yanlış. Fransız ve İngilizler de biliyor olabilirlerdi. Ama Knox Talbot, CIA'in onlara güvenemeyeceğini söylemişti. Saat 8'de telefonu çaldı. Paris arıyor dedi sekreteri. Fransız 2. şubesinden Moro diye birisi. Sorenson'un nefesi kesildi, suratı aniden sarardı. Moro ile ilişkiler kesilmişti, o bir zanlıydı. Operasyonlar müdürü derin derin nefes aldı, telefonu kaldırdı, sonra konuştu. Sözleri kontrollüydü. Merhaba Claude, tekrar sesini duymak ne güzel eski dostum.
Doğrusu Wesley, aynısını ben söyleyemeyeceğim.
Ne demek istediğini anlamadım.
Hadi canım sen de. Geçen 38 saatte ikimizi de ilgilendiren bir sürü şey oluyor ama tek bir kelimesi bile büroma ulaşmıyor. Ne biçim işbirliği bu böyle?
Ben bilemiyorum Claude.
Tabii ki biliyorsun, bu işin dışında tutuluyorum. Neden?
Buna cevap veremem. Harekatı ben yönetmiyorum ki. Bunu biliyorsun. Hiç fikrim yok.
Lütfen Wesley. Operasyon alanında başarılı bir yalancıydın. Ama aynı yalanları seninle beraber söyleyen birine karşı aynı derecede başarılı değilsin. İkimiz de bu işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz, öyle değil mi? Biri bir şeyi başkasından duyuyor, o başkasına söylüyor ve hastalanan istiridye sahte inci üretiyor. Ama bunlar için daha sonra vakit olacak. Henüz paslanmadığını düşünerek sana bir satranç müsabakası ayarlayabilirim.
Neymiş?
Gerhard Kröger kim?
Ne?
Beni duydun ve bu ismi önceden duyduğun da çok açık. Bu adam bir doktor.
Kröger 2. şubenin dışında tutuluyordu. Moro işin dışındaydı. Boş atıp dolu tutmaya mı çalışıyor?
Bu ismi duyduğuma emin değilim Claude.
Gerhard Kröger mi demiştin?
İşte şimdi işi hakaret sınırlarına vardırdın. Çünkü elimdeki bilgi çok önemli.
Kröger beni akşam yürüyüş yaparken izledi ve kısaca dedi ki ya ben kendisine Harry Latham'a ulaştırırmışım ya da ölü biri olurmuşum.
Buna inanamıyorum. Neden sana geliyor ki? Ben de aynı soruyu ona sordum ve cevabı da beklediğim bir cevap oldu. Pek çok ülkedeki gibi Almanya'da da adamlarım var. Bir yıl önce Mannheim'de bir dazlaklar güruhunun ellerinde tuttuğu bir adamın hayatı için pazarlığa oturdum. Yaklaşık 6.000 Amerikan doları karşılığında onu kurtardım. Bir pazarlıktı bu. Ancak 2. şube ismi ellerine geçmiş oldu bir kere ve benim onayım olmadan bu anlaşmanın yapılamayacağını da biliyorlar.
Ama daha önceden Gerhard Kröger adını duymamış mıydın?
Dün geceye kadar hayır. Söyledim ya sana. Büroma dönüp geçen 5 yılın kayıtlarını araştırdım, hiçbir şey yoktu. Bu arada Hotel Lutet ya da 800 numaralı odada kalıyormuş. Benden kendisini aramamı bekliyor.
Tanrı aşkına kaçırma onu.
Yok, kaçmaz Wesley, sana bunu temin edebilirim. Ama neden onunla biraz oynamayalım? Kuşkusuz tek başına hareket etmiyor. Biz de daha büyük balığın peşindeyiz.
Sorensen rahat bir nefes aldı. Claude Moro temizdi. Eğer kardeşlik hesabına çalışıyor olsaydı Gerhard Kroger'i, oteli ve oda numarasını söylemezdi.
Eğer kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaksa dedi operasyonlar müdürü, ben de bir süre işin dışında tutuldum.
Neden bil bakalım. Çünkü biz seninle birlikte çalışmıştık. Özellikle de paçamı kurtarmak iyiliğinde bulunduğun İstanbul'da.
Sen de aynısını benim için yapardın.
Ben de öfkeyle bunu söyledim teşkilata. Aynı şeyi yine söyleyeceğim ama daha da büyük bir öfkeyle.
Dur bir dakika Wesley dedi Moro yavaşça. İstanbul derken aklıma geldi. KGB personelinin senin ikili ajan olup da Moskova'daki üstleri için muhbirlik yaptığına inandıkları zamanı hatırlıyor musun?
Kesinlikle. Sefahat içinde bir hayat sürüyorlardı orada. Korkudan ödleri patlamıştı.
Üstlerine durumu bildirmemen için sana bildikleri şeyleri anlatmışlardı, öyle değil mi?
Tabii ki. Kendi yaşam biçimlerini aklı çıkaracak şeyler. Her şeyi anlattılar. Çoğu saçma sapandı ama hepsi değil.
Ama seni güvendikleri kişiler arasına almışlardı, öyle değil mi?
Öyle.
O zaman şimdi de o zaman olduğu gibi işi oluruna bırak. Ben hala dışarıdayım. Güvenilemeyecek biriyim. Belki Herr Kröger'le oynayıp bir şeyler öğrenebilirim.
Yani önce bir şeye ihtiyacım var.
İstanbul'dan söz ederken herhangi bir şey demiştin. Doğru olması gerekmiyor. Ama göreceli olarak kabul edilebilir bir şey olması gerek.
Ne gibi? Herilatam nerede?
Herilatam yoktu. Tekrar kuşku kaplamıştı bu eski sızma ajanının içine.
Ben bile bilmiyorum bunu dedi Sorenson.
Onun gerçekten nerede olduğunu sormuyorum diye araya girdi Mora. Sadece nerede olabileceğini soruyorum. Onların inanabileceği bir bilgi.
Kuşkuları dağıldı.
Antinaius denen bir örgüt var.
Onlar bunu biliyor diye sözünü kesti Mora. Bu adamların izini sürmek mümkün değil, başka bir şey.
Kuşkusuz Witkowski ile Devries denen kadın hakkında da bilgileri vardır.
Kesinlikle biliyorlar diye katıldı ikinci şube müdürü. Nerede olduğuna dair bir yer adı ver. Biraz araştırmayla bilgi toplayabilecekleri bir yer adı.
Marsilya diyebiliriz. Uyuşturucu yasaklarını takip ediyoruz. Bir sürü adamımız rüşvetle satın alındı veya ortadan kayboldu. Aslında o operasyonun başkaları tarafından gözlenip gözlenmemesi pek de o kadar umurumuzda değil. Bu onları caydırabilir.
Güzel, bunu kullanacağım.
Claude, dürüst olacağım. Senin burada aklanmanı istiyorum. Kuşku altında olman dayanılmaz bir şey.
Daha değil eski dostum, İstanbul'u hatırla. Bu oyunları daha önce de oynadık.
Paris'te Moro telefonu kapattı, arkasına yaslandı, gözleri tavanda, düşünceleri bir bilgi kırıntısından diğerine atlayıp duruyordu. Artık yarışta finişe doğru geliyordu, aldığı riskler çok büyüktü ama duramazdı. İntikam, tek önemli olan buydu.
XVIII. Bölüm Drew Latham'ın öldüğü varsayıldığından Fransız 2. Şubesi'nin emrine verdiği arabası geri alınmıştı. Witkowski bunun yerine Büyükelçiliğin ulaştırma birimine teyakkuzda olması için emir vermişti. 8 saatlik vardiyalar halinde 3 personel ile adı bilinmeyen bir subay ve karısı için sivil bir araba hazır tutuluyordu. Bu subayla karısı da şu anda Rue Madeleine'deydi. Albay görevli denizcilere şayet bu kişiyi tanıyacak olurlarsa kimliğini gizli tutmalarını söylemişti. Eğer gizli kalmazsa bu işle görevlendirilmiş olanlar acemi yerlerle beraber Paris adasına geri gönderilecek, daha önceki başarıları sicillerinden silinecekti.
''Bunu söylemenize gerek yok albayım'' dedi denizci çavuş. ''Eğer sözlerimi bağışlarsanız bu çok aşağılayıcı bir şey.''
''Öyleyse özür dilerim.''
''Dilemelisiniz efendim.'' diye ekledi bir onbaşı. ''Gerçek gizliliğin ne demek olduğunu biliriz. Beijing'den Kuala Lumpur'a kadar hep büyükelçiliklerde görev aldık.''
''Hem de nasıl?'' diye fısıldadı bir başka onbaşı. Sonra daha yüksek sesle konuştu. ''Biz karacı değiliz efendim. Bizler denizciyiz.''
''Öyleyse gerçekten de özür dilerim arkadaşlar. Şu eski asker kalıntısını bağışlayın. Ben fosilin tekiyim işte.'' ''Ne olduğunuzu biliyoruz albayım'' dedi çavuş. ''Endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok efendim.''
''Çok teşekkür ederim.''
Üç kişi ulaştırma bölümüne doğru giderken onbaşılardan birinin yorumuyla donup kaldı Witkowski. Denizci olmalıymış. ''Bu herif topun içine girse gözümü kırpmadan onu takip ederdim.'' Stanley Witkowski bir an için düşündü. Bütün meslek hayatı boyunca aldığı en büyük övgüydü bu. Ama şimdi düşünmesi gereken başka şeyler vardı. Drew Latham'la Karin DeVries daha önemliydi. Saatler geçmiş, yorgunluktan tükenen Latham, Antinaius'ların güvenli evine gitmek yerine DeVries'in dairesinde kalmaya karar vermişti. Aslında hedefin hala takip edilmesi nedeniyle böyle olmasında Antinaius'lar ısrar etmişlerdi. Ters bir olay olmazsa bu konuyu yeniden düşüneceklerdi ama sadece düşüneceklerdi. Bir söz vermemişlerdi.
''Bizim güvenliğimizi tehdit edecek kadar açık bir hedef'' demişti kırmızı evdeki açık sözlü bir kadın. ''Kendisine hayranlık duyuyoruz ama yerimizin keşfedilmesi konusunda en küçük bir riske bile giremeyiz.''
Karin'in büyükelçilikte kalması hiçbir sorun yaratmıyordu. Büyükelçiliğin dışında evi olan gizlilik derecesi yüksek bir eleman olarak adresi sadece güvenlik biriminde bulunuyordu. Ve adresini isteyen her kim olursa albay tarafından bizzat onaylanması gerekiyordu. Pek çok erkek ataşe istemişti onun adresini, hepsi de reddedilmişti. Ayrıca ek olarak Bayan DeVries bir keresinde albayı çok rahatlatan bir bilgi vermişti ona.
''Ben yoksul bir kadın değilim albayım. Paris'te değişik garajlarda duran 3 tane arabam var. Üçüne de tipimi değiştirerek ayrı kılıklarda biniyorum.''
''Üzerimden büyük bir yük kalktı'' dedi Witkowski. ''Beyninizdeki bilgiler düşünüldüğünde çok harika, zekice bir figür.''
Benim fikrim değildi efendim. NATO başkomutanı General Reichert Lahey'de bize böyle emretmişti. Orada masrafları Amerikalılar ödemişti ama orada koşullar farklıydı. Aynı şeyi burada beklemiyorum.
Yoksul bırakılmamanız gerekir.
Kendimi işime adadım ben albayım. Para önemli değil.
Bu konuşma yaklaşık 4 ay önce olmuştu ve o zaman Witkowski bu yeni elemanın kendisine ne kadar adamış olduğunu bilemezdi. Ama artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Özel hattındaki telefon çaldı. Albay bir anda analarından seyredi. Buyurun.
Ortalıkta dolaşan meleğin, dedi Drew. Kırmızı evden ses seda çıktı mı hiç?
Han'da boş yer yokmuş, en azından bir süreliğine. Onların güvendiğini tehdit edecek kadar açık bir hedef olman onları endişelendiriyor.
Şu işe bak, ben bir üniforma giyiyorum, senin üniformanı.
Bu arada belin ve basenlerin benimkilerden biraz irice ama gömlek iyi geldi. Bak bu çok iyi işte, moda fotoğrafçıları resimlerini çekerken kusurlarını örter. Makyajını şu aktör Willie'ye yapsa bile seni aralarına almayı pek kabul etmeyeceklermiş gibi görünüyor.
Sanırım onları pek de suçlayamam.
Ben de suçlamıyorum, diye katıldı albay. Ben uygun bir yer bulana kadar Karin 1-2 gün daha sana katlanabilecek mi?
Bilmem, kendisine sor.
Telefonu kendisinden uzaklaştırırken Latham'ın sesi hafifledi. Witkowski kira kontratımın bitip bitmediğini bilmek istiyor.
Merhaba albayım, dedi Karin. Antinayuslar yan çizmeye başlamışlar galiba.
Korkarım öyle.
Haklılar ama.
Evet, ama uygun bir yerde bulabilmiş değilim. Acaba ona 1 gün daha dayanabilir misin? Ya da 2. O zamana kadar bir şeyler ayarlayacağım.
Sorun değil. Bana bu sabah yatağını kendi başına yaptığını söylüyor.
Lanet olsun, Drew'nun arkadan sesi geldi. Soğuk duşlu izci kampı günlerini reddediyorum burada.
Bana aldırmayın albayım. Çocukça davranmakta epey başarılı olduğunu söylemiştim sanıyorum.
Trocadero'da, Murray's'te ya da bu Ade Brown ya da hiç de çocuk değildi ama onu ben bile takdir ediyorum.
Katılıyorum, dedi Devries. Ama eğer bir güçlük çıkarsa olası bir çözüm daha var. En azından Amsterdam'da pek çok kez işe yaramıştı. Freddy bir üniforma. Amerikan, Hollanda, İngiliz hiç fark etmez giyip Amstel Oteli'nde gizli toplantılara katılmıştı.
Şu ünlü hilelerinden biri ha, diye sordu Witkowski. Bu fikir onu diriltmişti.
İyi bir hile albayım. Drew'nun da dediği gibi üniformalarınız ona hemen hemen uyuyor. Ben de pekala belini ve diğer yerlerini üzerine göre ayarlayabilirim.
Ah şu diğer yer, evet, evet. Nereden bahsettiğini anladım. Ya sonra, görünüş hala aynı ama.
Dış görünüşünü biraz değiştirebiliriz.
Affedersin, anlamadım.
Saç renginde bir değişiklik, diye cevap verdi Karin yumuşak biçimde konuşarak. Özellikle şakak civarında, oraları subay şapkasının altından çok belli olur. Kalın çerçeveli, tabii numarasız camlı bir gözlük ve sahte bir askeri kimlik. Eğer siz bir kimlik kartı düzenleyebilirsiniz, ben saçı yapar gözlüğü temin ederim. Sonra müşterisi bol olan herhangi bir otele kayıt yaptırabilir. Eminim bunu halledebilirsiniz.
Bu pek de büyükelçiliğin görev alanına giren bir iş değil Karin.
Konsolosluk operasyonlarından anladığım kadarıyla bu tam da onun görev alanına giriyor.
Bu noktada ben giriyorum devreye. Bu adamı kapı dışarı atmayı çok istiyorsun galiba.
Onu burada istemediğimden değil albayım. Onun burada Amerikan subayı olarak ortalarda dolaşması doğru değil. Binada kalanların benim elçilikte çalıştığımı bildiğini sanmıyorum. Ama biri biliyorsa ya da bundan kuşkulanırsa bu durum Drew'nun benim ve amaçlarımızın gizliliğini ortadan kaldırır.
Kısacası evin bir hedef haline gelebilir.
Uzak bir ihtimal belki ama imkansız değil.
Bu savaşta hiçbir şey imkansız değil ki. Bir fotoğrafa ihtiyacım olacak.
Freddy'nin fotoğraf makinesi hala bende. Yarın sabaha bir sürü resmini verebilirim.
Keşke orada olup da Drew'nun saçını boyarken görebilsem seni. Harika bir manzara olurdu.
Devries telefonu kapattı, odadaki bir dolaba gitti, açıp içinden şifreli 2 kilidi olan küçük bir bavul çıkardı. Latham elinde bir içkiyle onu koltuktan izliyordu.
Umarım içinde katlanabilen bir otomatik silah yoktur, dedi Karin valizi kanepenin önündeki sehpaya koyup otururken.
Yok canım, dedi Karin bavulu açarken. Umarım içindekiler, keşke bunlar yerine otomatik silah olsaydı dedirtmez sana.
Bir dakika, bir dakika, ne var bunun içinde? Stanley ile konuşmanın büyük bölümünü duyamadım. Şu lanet olası güzel kafanda neler var?
Bu Freddy'nin acil seyahat çantası dediği şey.
Freddy'ninse bilmesem de olur. Freddy sana karşı şiddet kullanıyordu. Bu nedenle ona dostça duygular beslediğim pek söylenemez.
Ama güzel günlerimiz doldu Drew.
Tabii, ne demezsin, orada ne var?
Basit kılık değiştirme yöntemleri, çok abartılı şeyler değil. Çeşitli takma bıyıklar, ayrıca bir çift sakal ve bir sürü gözlük ve yıkanınca çıkabilen saç boyaları. Bu en sonuncusunu iyice hafif bir sesle söylemiş. Neden söz ediyorsun sen?
Burada kalamazsın dostum, dedi Karin bavulun üzerinden ona doğru bakarak. Bunu şahsi bir şey olarak algılama. Ama burada Madeleine'deki evler Amerika'daki küçük sosyetik semtlerden pek de farklı değildir. İnsanlar konuşur ve kafelerde, pastanelerde dedikodular büyüdükçe büyür. Senin sözlerinle söyleyecek olursam hiç de dost olmayan kulaklara ulaşabilir.
Bunu kabul ediyorum, anlıyorum da ama sana sorduğum bu değil ki.
Albayımın sağlayacağı başka bir isimle bir otele kayıt yaptıracaksın. Tabii biraz şeklin de değişecek.
Ne?
Saçını ve kaşlarını yıkanabilir bir boyayla boyayacağım. Kızıl sarı olabilir.
Sen ne diyorsun? Ben Jean-Pierre Villiers değilim.
Olman da gerekmez. Sadece kendin ol. Kimse bir metre önünde durup da dikkatle bakmadıkça seni tanıyamayacaktır. Şimdi zahmet olmazsa lütfen albayın pantolonunu giy de iğneleyip ölçü alayım, sonra bedenini ayarlayacağım.
Senin kadar çılgınını görmedim.
Daha iyi bir fikrin var mı?
Allah kahretsin, diye kükredi Latam. Viskisinin kalanını yuvarlayarak, doğrusu hayır, yok.
Şey düşündüm de, önce saçından başlasak daha iyi olacak. Gömleğini çıkar lütfen.
Ya pantolonun? Onu çıkarırsan kendimi çok daha rahat, evimde gibi hissederdim.
Evinde değilsin Drew.
Acımasız kadın.
24. ayrımın sonu. Sayfa 297.